Ayrım 18.
Gün günden solgunlaşan ve kaygılı heyecan gitgide artan Clara, zelzele olacak, diyordu. Esteban, Tanrı aşkına Clara, her zaman zelzele oluyor ya, diye karşılık veriyordu. Bu kez başka olacak, 10.000 kişi ölecek. Esteban gülüyordu. Koca ülkedeki insanları toplasan o kadar tutmaz. Felaket sabaha karşı saat 4'te başladı. Clara biraz öncesinden uyandı. Çünkü bir kıyamet rüyası görmüştü. Patlayan atlar, denize savrulan inekler, taşların altında sürünen insanlar, yerde açılan kocaman yarıkların içine düşen evler. Ödü koparak uyandı. Hemen Blanca'nın odasına koştu. Gel gelin Blanca her gecek gibi kapısını kilitleyip pencereden atlayarak ırmak boyuna gitmişti. Kente dönmezden önceki şu birkaç gün içinde Blanca'nın yaz sevdası çarpıcı bir yoğunluk kazanmıştı. Yeni bir ayrılıkla yüz yüze gelen gençler her fırsattan yararlanarak arzularını kapıp koyuveriyorlardı. Bütün gece kendi yorgunluklarından ve soğuktan habersiz ırmak kıyısında umarsızlıkların ateşiyle çırpınıp kıvranarak geçiriyorlardı. Ancak şafağın ilk ışığı bulutların arasından göründüğü zaman Blanca eve dönüp yatak odasının penceresinden içeri giriyor ve ilk horozlar ötmeye başlarken kendini yatağına atıyordu. Clara kızın odasına vardı. Kapıyı açmaya çalıştı ama kapı kilitliydi. Clara kapıya vurdu. Açan olmayınca dönüp bahçeye koştu. Ardına dik açık duran pencereyi Ferula'nın ezilmiş ortancalarını gördü. Anında anladı. Blanca'nın ailesinin rengini, gözlerinin altındaki torbaları, isteksizliğini, suskunluğunu, sabahları uyanamamasını, öğleden sonraki sulu boyalarını. İşte o saniyede zelzele başladı. Clara toprağın sallandığını hissetti ve dengesini koruyamadı. Dizüstü çöktü. Çatıdaki kiremitler kaymış, kulakları sağır edici bir gürültüyle dört bir yana düşerek parçalanıyordu. Clara evin kerpiç duvarlarının baltayla yarılmışçasına dağılıp çöktüğünü gördü. Derken toprak tıpkı rüyasında görmüş olduğu gibi açıldı ve gözlerinin önünde açılan koskocaman yarık kümesleri, çamaşır teknelerini, ahırların bir bölümünü yutuverdi. Su deposu yandan yana sallanarak yere devrildi. Yüzlerce galon su ortada kalan ve delice çırpınan 5-10 tavuğun üstüne döküldü. Uzakta yanardağ alev püskürtmeye, öfkeli bir dev gibi burnundan duman solmaya başladı. Köpekler zincirlerinden kurtulmuş deli gibi ortalıkta koşuyorlardı. Yere gömülmemiş olan atlar dehşet içinde şaha kalkıp kişneyerek havayı tekmeledikten sonra soluğu tarlalarda aldılar. Kavaklar sarhoş gibi yalpalayarak kökleri havada kırlangıç yuvaların üstüne devrildiler. En korkuncu yerin merkezinden gelen gümbürtüydü. Hızlı hızlı soluyan bir devin uzayıp giden ve havayı dehşetle dolduran nefes sesi. Clara kızının adını çağırarak eve doğru emeklemeye çalıştıysa da toprağın can çekişmeyi andıran zangırtılar onu engelledi. Dehşet içinde evlerinden uğrayan köylüleri gördü. Tanrı'ya yakararak birbirlerine sarılıyor, çocuklarını çekeliyor, köpeklerini tekmeliyor, ihtiyarlarını dışarı itiyor ve ocurcunu arasında 3-5 parça eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Kiremitler, taşlar, tuğlalar bitip tükenmez bir kıyamet gümbürtüsüyle dünyanın göbeğinden püskürmekteydi sanki. Tam evin yumurta kabuğu gibi çatlayıp iki ayrılarak bir toz bulutu içinde yere çöktüğü anda Esteban Trueba kapıda belirdi ve bir moloz yığının altında gömüldü. Clara onu adını çağırarak o yana doğru emeklemeye başladı ama yanıt çıkmadı. Zelzelenin ilk sarsıntısı aşağı yukarı bir dakika sürdü. O felaketler ülkesine kaydedilen en şiddetli yer sarsıntısıydı. Ayakta duran hemen hemen her şeyi yerle bir etti. Geri kalanları da güneş doğana dek dünyayı durup durup sallayan öbür sarsıntılar çökertti. Tre Maria'da ölüleri saymak ve çöküntünün altında diri diri gömülü kalanları çıkartmak için güneşin doğmasını beklediler. Bunlardan birçoğunun hala iniltisi duyuluyordu ve aralarında Esteban Trueba da vardı. Onun nerede olduğunu hepsi biliyorlardı. Ama sağ kalmış olabileceği kimse ummuyordu. Üzerine yığılmış olan toz, toprak, kerpiç dağını Pedro Segundo'nun yönetiminde 4 adam ancak kaldırabildi. Clara o melaike dalgınlığından sıyrılmış, taşların kaldırılmasına bir erkek gücüyle yardımcı oluyordu. "Onu çıkarmalıyız," dedi adamlara. "Hala yaşıyor, bizi de işitiyor." Bu da onlara kazıyı sürdürmek için yürek verdi. Ortalık ağrır ağırmaz, Blanca ile Pedro Tercero sapasağlam ortaya çıktılar. Clara önce atılıp kızın yüzünü tokatladı. Sonra boynuna sarılıp ağlamaya başladı. Onun hala yaşadığına ve şimdi yanında olduğuna sevinmişti. Eliyle imleyerek "Babam burada," dedi. Gençler de ötekilere katıldılar. Ve bir saat sonra güneş o acılı yörenin üstüne olanca parıltısını saçmaya başladığı sırada patronu gömütünden çıkardılar. Kemiklerinin kırığı sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte Esteban Trueba yaşıyordu. Gözleri de açıktı. "Pedro Segundo, kasabaya götürüp doktora göstermemiz gerek," dedi. Onu derisinin kese kağıdı gibi yırtılıp kemiklerin dışarı fırlamasına neden olmadan nasıl taşıyacaklarını tartışırken ihtiyar Pedro Garcia çıkageldi. Gözünün körlüğü ve yaşın ihtiyarlığı sayesinde zelzeliği korkusuz atlatmıştı. Yaralının üstüne eğildi. Onu elleriyle yokladı. O ihtiyar parmaklarıyla her yanını, her bir kemiğini inceledi onun. Sonuç olarak da "kıpırdatırsanız ölür," dedi. Esteban Trueba hala kendindeydi. Bu sözleri açıkça duydu. Karınca kıranını anımsadı. Tek umudunun bu ihtiyar olduğu kararına vardı. "Ne yaptığını bilir o," dedi dili dolanarak. Pedro Garcia bir battaniye getirtti. Oğluyla torunu, efendiyi bunun üstüne yatırdılar. Sakınarak kaldırdılar. Eskiden ağlıyken şimdi moloz, hayvan ölüleri, ağlayan çocuklar, mızıldanan köpekler ve dua eden kadınlarla dolu bir karabasan olan aralıkta kurdukları uyduruk bir masanın üstüne uzattılar. Yıkıntıların arasından bir kırba şarap çıkartmışlardı. Pedro Garcia üçe böldü bunu. Üçte biriyle patron yaralarını yıkadı, üçte birini ona içirdi. Üçte birini de azar azar kendisi içti. Sonra Esteban'ın kemiklerini yerli yerine yerleştirmeye girişti. Birer birer, sabırla, sakinlikle, çekileyerek, iteleyerek, önce uzun tahta parçalarına, sonra yerlerinden oynamasınlar diye çarşaf parçalarına sararak, şifa erbabı Ermiş'in adını zikredip Meryem Ana'dan şans ve yardım dilerken ve Esteban Trueba'nın çığlıklarıyla sövgülerine göğüs gererken yüzündeki o mübarek kör ifade hiç değişmiyordu. Yaralın kemiklerini dokunma yoluyla öyle bir yerleştirdi ki Esteban Trueba'yı sonradan muayene eden doktorlar bu işin olasılığına inanamadılar. Doktor Cuevas olup bitenleri dinlediği zaman "ben olsam kalkışmazdım bile," diyecekti. Zelzelenin yıkımı ülkeyi uzun süre bir yasa boğdu. Toprağın her şeyi yerle bir edince yediğin sallanması yetmemişti. Deniz kilometrelerce geri çekildi. Sonra tek bir dev dalgayla döne gelerek tekneleri içerlek dağ tepelerine oturttu. Koca köyleri, yolları, hayvanları silip süpürdü. Ve güneydeki birçok adayı hemen hemen bir metre su altında bıraktı. Binalardan kimi yaralı dinozorlar gibi çöküp kalırken kimleri iskambiden yapılma evler gibi devriliyorlardı. Ölü sayısı binlerceydi. Yetim görmeyen tek aile yok gibiydi. Denizden gelen tuzlu su ürünleri kavurdu. Çıkan yangınlar kent ve kasabalardaki koca semtleri kül etti. En sonunda da lavlar akmaya başladı. Bunca ceza yetişmezmiş gibi yanardağın yakınındaki köylerin üstüne küller yağdı. Böyle bir felaketin yinelenebileceği düşündükçe dehşete kapılan insanlar evlerinde oturmaz oldular. Açıklık yerlere çadır kurdular ya da alanlarda sokak ortalarında yatmaya başladılar. Hırsızlık yaparken yakalananlar vurulup öldürülüyorlardı. Çünkü inanmış kişiler günahlarından ötürü af dilemek ve gazabına son versin diye Tanrı'ya yalvarmak için kiliseleri akın ederken hırsızlar yıkıntıların arasına fır dönerek küpeli kulakları, yüzüklü parmakları kesiyor, kurbanlarının ölü mü yoksa hala diri mi olduğuna durup bakmıyorlardı bile. Bir mikrop dalgası boşanmış, ülkede kaç türlü salgın hastalık baş göstermişti. Dünyanın geri kalan bölümü yeni bir savaşla öylesine haşır neşirdi ki bu uzak köşede doğanın cinnet getirmiş olduğunu ayırdığında bile değildi. Yine de gemiler dolusu ilaç, battaniye, yiyecek, yapı malzemesi geliyordu. Bütün bu gelenler çeşitli bürokrasilerin gizemli labirentlerinde yitip gidiyordu. Yıllar sonra hala dükkanlarda satılacaklardı ve Amerika'dan gelme sebze konserveleriyle Avrupa'dan gelme toz sütler en seçkin dükkanlarda öteki nadide yiyeceklerle aynı fiyatı alıcı bulacaktı. Esteban Trueba sargılar içinde 4 ay geçirdi. Kıskıvrak sarılmış olduğu için tahta gibi kas katı yatıyor, kıpırdayamamanın ve kaşıntının işkencesini çekiyor, sabırsızlıktan çıldırıyordu. Kişiliği öyle bir çöküntüye uğramıştı ki onu kimse çekemiyordu artık. Clara ona bakabilmek için çiftlikte kalmıştı. İletişim ağları onarılıp işler normale dönmeye başlayınca Blanka'yı manastır okuluna yatılı olarak yolladılar. Çünkü annesi ondan sorumlu olmayı reddediyordu. Başkentte zelzele dadıyı yatağında bastırmıştı. Güneydeki kadar şiddetli değildi ama dadıyı yine de öldürdü. Köşedeki büyük ev ceviz kırılır gibi çatırdamıştı. Duvarlara sayısız çatlaklar yayıldı ve yemek salonundaki kocaman kristal avize yüzlerce çıngırak gibi şangırdayarak yere düşüp tuzla buz oldu. Bunun dışında tek ciddi yetim dadının ölümüydü. İlk anın korkusu geçince hizmetçiler onun kendileriyle birlikte sokağa fırlamamış olduğunu ayrımladılar. Aramaya gittiler ve karyolasına buldular onu. Gözleri evlerinden fırlamış ve başındaki bir tutam saç korkudan dimdik olmuştu. O kargaşalıkta gönlüne göre yolluyu olunca bir cenaze töreni düzenleyemediler ona. İster istemez çarçabuk gömüverdiler. Gözyaşsız, demetsiz. Dadın onca sevgiyle yetiştirmiş olduğu çocuklardan hiçbiri cenazesinde bulunamadı. Zelzele Turayeva ailesinin yaşamında öyle önemli bir değişikliğin imgesi oldu ki o günden sonra bütün olayları zelzeleden önce ve sonra diye ayırır oldular. Tire Maria da efendi yatağından kalkamadığı için Pedro Segundo Garcia yine kahyalık görevini üstlenmek zorunda kaldı. İşçileri düzene sokmak, asayişi yeniden kurmak ve baştan başa yıkılmış olan mülkü onarmak işi ona düştü. İşe ölülerini yanardağ etindeki mezarlığa gömmekle başladılar. Mezarlık hain dağın yamacından aşağı akan lav dalgasından bir mucizeyle kurtulmuştu. Yeni mezarlar bu acınası yere bir şenlik havası getirdi. Ölülerini ziyarete gelenlere gölge olsun diye bir sırada kayın ağacı dikildi. O küçük tulu evlerle birlikte tahıl ambarını, süt evini, ahırları teker teker onarıp eski durumlarına getirdiler. Sonra lavla küllerin onlardan uzak durup öbür yamacı aklına şükrederek toprağa ekimi hazırladılar. Babasının bütün bu işlerde yardıma ihtiyacı olduğu için Pedro Tercero kasabaya yaptığı gezilerden vazgeçmek zorunda kaldı. Çalışmaya istemeyerek katılıyor, patronun servetini kurtarmak için canlarının çıktığını, oysa kendilerinin yine eskisi gibi yoksul kalacaklarını babasına söylüyordu. Babası, oldum olası böyle gelmiş böyle gider oğul diye karşılık veriyordu. Tanrı yasası değişmez. Öyle bir değişir ki baba, şu sırada bunu başaranlar var ama biz burada haberleri bile alamıyoruz. Dünyada önemli şeyler oluyor diyerek Pedro Tercero kasabadaki komünist öğretmenin ya da Peder Jose Dulce Maria'nın sözlerini yineliyordu. Böyle zamanlarda Pedro Segundo karşılık vermez, işini hiç aksatmadan çalışmayı sürdürürdü. Oğlu efendinin yaralanmasından yararlanarak sansür kırıp da sendikacıların yasak yazılarını, öğretmenin siyasal gazetelerini, İspanyol papazının İncil'den esinlenen o garip yorumlarını Tire Maria'ya soktuğu zaman Pedro Segundo öbür yana baktı. Esteban Trueba'nın buyruğu üzerine kahya çiftlik evini tıpkı eski biçimle yeniden kurmaya girişti. İhtiyarlar kerpiç duvarların yerine çağdaş tuğla kullanmayı, o dar pencereleri genişletmeyi düşünmediler bile. Yalnızca banyolara sıcak akarsu getirdiler ve eski odun fırını yerine bir gaz fırını yerleştirdiler. Ne var ki hiçbir aşçı bunu kullanmaya alışamadı ve fırın sonunda çıkarılıp avluya atılarak tavukların oyun yeri oldu. Evin yapımı sürerken çinko damlı kalas bir çardak kurdular. Esaban'la yatağını buraya yerleştirdiler. Esaban burada pencereden bakarak çalışmaların ilerlemesini izleyebiliyor, adamlara bağırarak buyruklar veriyordu. Hareketsizliğin uzayıp gitmesi yüzünden öfkesi burnundaydı. Bu aylar sırasında Clara temelden değişti. Bir şeyler kurtarabilme çabasında Pedro Segundo Garcia ile yan yana çalışması gerekiyordu. Clara ömründe ilk olarak elle tutulur, gözle görülür şeyleri çekip çevirmek zorundaydı. Hem de hiç yardımsız, çünkü artık ne kocasına, ne Ferula'ya, ne de dadıya sırtını dayayabilirdi. Hep el üstünde tutulup esirgenmiş olarak sorumsuz yaşadığı uzun bir çocukluk çağından uyandı. Esteban Trueba, karısının kendi eliyle hazırladığı yemekler dışında her yediğin midesine dokunduğu kanısına varmıştı. Bu yüzden Clara günün büyük bölümünü mutfakta ayakta geçiriyor, ekmeklik hamur yoğuruyor, hasta çorbası yapmak için tavuk yoluyordu. Kocasının hasta bakıcısı da olmak zorundaydı. Onu süngerle yıkıyor, sargılarını değiştiriyor, sürgüsünü döküyordu. Esteban gün günden daha huysuz, daha buyurgan olup çıkıyor, karısına buyruklar yağdırıyordu. Yastığımı şöyle koysana, yok, daha yukarı, şarap getir bana, yok, Beyaz şarap dedim. Pencereyi aç, pencereyi kapa. Çok acıtıyor. Karnım acıktı, terledim. Omzum kırsana, daha aşağısı. Clara ondan sağlıklı, güçlü zamanda korktuğundan daha çok korkar olmuştu. O zamanlar Esteban o istekli erkek kokusu, kasırga gibi sesi, amansız savaşımı, kendini beğenmişliğiyle Clara'nın dingin yaşantısını altüst eder, istenciyle baskı kurardı. Clara'nın öbür dünyayla burası arasında yürütmek istediği oyuncaklı dengeyi başına buyruk esintileriyle paramparça ederdi. Zamanla Clara şimdiki Esteban'ı hor görür oldu. Kemikleri kaynayıp da biraz kıpırdayabilir duruma gelir gelmez Esteban karısını kucaklamak için karşı konulmaz bir arzu duymaya başlamıştı. Ne zaman Clara yanına gelip dursa Esteban uzanıp onu kavruyor, hastalığın bulanıklaştırdığı kafasında onu o eski günlerde kendisine hem yatakta hem mutfakta hizmet etmiş olan kanlı canlı köylü kadınlarla karıştırıyordu. Clara artık bu işler için yaşının geçtiği kanısındaydı. Felaketler onu ruhsallaştırmıştı. Kocasına aşkla bağlı olmayışı ve yaşın ilerlemesi yüzünden de cinselliği, kolunu budunu ağrıtan ilkel bir oyun gözüyle görür olmuştu. Zelzele birkaç saat içinde onu şiddet, ölüm ve kalabalıkla yüz yüze getirmiş, Clara benliğinin şimdiye dek kayıtsız kaldığı temel ihtiyaçlarıyla bağlantı kurmuştu. Üç ayaklı masasıyla çay falı şimdi köylüleri salgın hastalık ve bozgundan korumakta hiç işe yaramıyordu. Ne de toprağı kuraklıkla salyangozlardan, inekleri ayak ve ağız hastalığından, tavukları keyifsizlikten, giysileri güveden, çocuklarını kimsesizlikten, kocasını ölümden ve kendi öfkesinden koruyabiliyordu. Clara yorgundu, yalnızlık çekiyordu, kafası karışıktı. Karar verme zamanı gelip çattığında güvenebileceği tek kişi Pedro Segundo Garcia'ydı. Bu sessiz, sadık adam hep onun yanında, çağırsa gelebilecek kadar yakınındaydı. Ve yaşamını sarmış olan felaketin orta yerinde Clara'ya bir sebat dayanağı sağlıyordu. İkindi üzeri olunca Clara çok zaman onu arayıp bulur, bir bardak çay sunardı ona. Saçağın altındaki hasır sandalyelere oturarak akşam olsun da günün gerginliği sona erdirsin diye beklerlerdi. Karanlığın yumuşacık inmesini, ilk yıldızların gökte yanıp sönmeye başlamasını seyreder, kurbağaların vıraklamasını dinleyerek kendi sessizliklerini korurlardı. Konuşacak bir dolu konu, çözüm bekleyen bir sürü sorun, verilmesi gereken sayısız karar vardı. Ama sessiz geçirilen yarım saatin hak ettikleri bir ödül olduğunu ikisi de biliyordu. Çaylarını hemen bitmesin diye yavaş yavaş yudumlarken birbirlerinin hayatını düşünürlerdi. 15 yıldan fazladır tanıyorlardı birbirlerini. Yazları bir arada geçmişti. Yine de bunca zaman boyunca 3-5 cümleden öte konuşmuş değillerdi. Pedro Segundo, Clara'ya yazları görünen, içinden ışıklı bir düş kişisi gözüyle bakardı. Tanıdığı bütün öteki kadınlardan bambaşka, hayatın yabanıl gereksinimlerinden esirgenmiş birisi. Şimdi ellerini hamura batırmış, önlüğü tavuk kanıyla lekelenmiş haliyle bile Clara günün titreşimlerinden doğmuş bir hayalet gibi geliyordu ona. Yalnızca alacakaranlıkta bir bardak çay başında paylaşılan bu dakikaların dinginliği içinde kahya, Clara'nın insan yönünü görebiliyordu. Ona bağlı kalacağını içinden yemin etmişti. Ve yeni yetmeler gibi onun uğruna canını vermek düşleri kurduğu zamanlar bile vardı. Esteban Trueba'dan nefret ettiği oranda Clara'ya değer veriyordu. Telefon takacak adamlar geldiği zaman evin yaşanacak duruma gelmesine daha çok vardı. Esteban Trueba 4 yıldır telefon edinmek için savaşım vermekteydi. Tam başın üstünde yağmurdan korunacak bir dam bile olmadığı sırada istediğini verdiler. Aykut çok dayanmadıysa da ikizler arayıp konuşmalarını dinlemekte işe yaradı. Kulakları sağır eden uğultuların ve kent santralinin sık sık lafa karışmalarının arasında ikizler başka bir galaksiden konuşur gibiydiler. Çiftliktekiler Blanca'nın hasta olduğunu, rahibelerin onun sorumluluğunu yüklenmek istemediklerini telefonla öğrendiler. Genç kızın öksürüğü hiç geçmiyor, ateşi de sık sık yükseliyormuş. O dönemde verem korkusu her evin içindeydi. Çünkü vereme kurban vermeyen aile yok gibiydi. Böylece Clara gidip kızını almaya karar verdi. Clara'nın yola çıktığı gün Esteban Trueba telefonu bastonuyla vurarak paramparça etti. Çünkü telefon çalıyor, Esteban "geliyorum sus" dediği halde susmuyordu. Esteban öfkeden kudurarak atılıp telefona bastonuyla vurmaya başladı. Ve bu arada ihtiyar Pedro Garcia'nın bin zahmetle iyilettiği köprücük kemiğini kırdı. Bu Clara'nın tek başına yaptığı ilk yolculuktu. bu yolu yıllardır geçmekteydi ama hiç dikkatini vermeden. Çünkü kendisi düşlere dalarak pencereden dışarı bakarken yanında gündelik ayrıntılarla uğraşacak birisi her zaman bulunmuştu. O gün Pedro Segundo Garcia onu istasyona götürüp trene bindirdi. Clara veda ederken eğilip onu usulca öperek gülümsedi. Pedro Segundo elini öpücüğün uçup gitmesini önlemek istercesine yanağına götürdü. Ama gülümsemedi. Çünkü içi hüzünle dolmuştu. Bilgi ve mantıktan çok içgüdüleri ve sezileriyle yönünü bulan Clara, kızın okuluna kazasız belasız ulaşmayı başardı. Başvalide onu oyalın döşenmiş çalışma odasına aldı. Duvarda koskocaman kanlı bir İsa resmi, masanın üstünde de buna pek aykırı kaçan bir demet kırmızı gül duruyordu. Başrahibe doktoru çağırttık, Senyora Trueba dedi. Çocuğun ciğerlerinde bir şişecik yok, yine de alıp götürseniz iyi olur. Kır havası iyi gelir. Biz onun sorumluluğunu yüklenemeyiz. Anlayacağınızdan eminim. Küçük bir çıngıra çalınca kapıda Blanca göründü. Zayıflamış, solmuştu. Gözlerinin altındaki mor halkalar başka anneler ürkütebilirdi. Gel gelelim Clara kızın hastalığının bedeninde değil, ruhunda olduğunu çarçabuk anlamıştı. Okulun çirkin gri üniforması, vücudun kadınsı yuvarlaklarını gizleyememekle birlikte onu olduğundan çok daha küçük gösteriyordu. Blanca da annesini görünce şaşırmıştı. Beyazlar giymiş kayıtsız, unutkan bir melek olarak anımsadığı Clara, elleri nasırlanmış ve ağzın iki yanında iki derin çizgi belirmiş olan becerikli bir kadına dönüşmüştü. İkizlerin okuluna gittiler. Zelzeleden bu yana ilk olarak hepsi bir araya geliyorlardı. Felaketten etkilenmeyen tek köşenin bu eski okul olduğunu şaşırarak gördüler. İngiliz okulu zelzeleyi bilmezlikten gelmişti. Ülkenin verdiği 10.000 ölüye ne yas tutulmuş ne de ağıt yıkılmıştı. Öğrenciler İngiliz şarkıları söyleyip kriket oynamayı sürdürüyor, yalnızca İngiltere'den 3 hafta gecikmeyle gelen haberlere karşı ilgi gösteriyorlardı. Clara ile Blanca damarlarında Afrika ve İspanyol kanı akan, Amerika kıtasının en uzak derinliklerinde dünyaya gelmiş olan bu iki çocuğun şimdi İspanyolcayı Oxford şivesiyle konuştuklarını ve dışarı vurabildikleri tek duygunun sol kaşlarını kaldırarak belirttikleri şaşkınlık olduğunu dillerini yutarak gördüler. Yazlarını çiftlikte geçiren o hayat dolu bitti iki oğlan çocuğuyla bunların hiçbir ortaklaşa yönü yoktu. Clara oğullarıyla vedalaşırken "Umarım bütün Anglo-Saksan soğuklukları yüzünden gerizekalı olup çıkmazsınız," dedi. İleri yaşına karşın sahipleri yokken köşedeki büyük evi çekip çevirmiş olan dadın ölümü hizmetçilerin düzenini bozdu. Onun sıkı yönetimi olmayınca hepsi görevlerini safsaklamaya başladılar. Günleri bir siesta ve dedikodu cümbüşüne dönüştü. Bu arada bitkiler susuzluktan kuruyor, evin tozlu köşelerini örümcekler tutuyordu. Çöküntü öyle ortadaydı ki Clara evi kapayıp herkese yol vermeyi kararlaştırdı. Sonra Blanca ile birlikte bütün eşyaları örtülemek, evin her köşesine naftalin serpmek işine giriştiler. Kuş kafeslerini birer birer açtıkça gökyüzü kanaryalar, muhabbet kuşları, ispinozlarla doldu. Kuşlar ilkin bu apansız özgürlükle körleşmiş gibi halkalar çevirerek uçuştular. Sonra her yönde kanat çırpınarak dağıldılar. Bütün bu işler sırasında perdelerin ardından tek bir hayaletin bile gözükmediğini, tek bir Rosicrucianın altıncı duyusundan aldığı haberle çıkıp gelmediğini, tek bir aç yoksul şairin kapı eşiğinde bitmediğini Blanca ayrımladı. Annesi sıradan, gerçekçi bir kadın olup çıkmış gibiydi. "Değişmişsin anneciğim," dedi. Annesi, "Değişen ben değilim, dünya," diye yanıtladı.